Benim doğum tarihim 1925. Cumhuriyet'in kuruluşundan 2 sene sonra doğmuşum. 1929 dünya krizini yaşadık. O yıllarda, okuduğum yıllarda ekmek bulmak çok zordu. Robert Kolej'de hiç unutmuyorum, siyah ekmek verilirdi. Günde bir kane ile alınırdı. Fakat esas bugün sizinle paylaşmak istediğim TEKFE'nin kuruluşunun 53. yılı, kazandığınız tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Fakat demin Ceyla Hanım Gıybi Koç'u andı. Onun için ben de onu anmadan söze başlamak istemiyorum. Ben Gıybi Koç'la 20 sene Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nda çalıştım. TÜSİAD'da 25 sene beraber çalıştık. Onun bir sözü var ki hiçbir zaman unutmuyorum. Kazanç önündeki bir sağlıktır. Önüne 10 tane de sıfır koysanız hiçbir şey ifade etmez. İlk önce sağlığınızı koruyacaksınız derdi. Ve bu söz hakikaten benim için çok değerli. Çünkü 11 sene evvel ben bir şey geçirdim, kalp olayı ve resmen kalbim durdu. Ve o akşam bana bir pil taktılar 11 sene evvel. Ve geçen sene pilimi yeniledim. Bir 10 yıllık pil daha koydum. Yani sağlığın ne kadar önemli olduğunu bu sözden gelerek Vevi Bey'in hayatında daima sağlığına çok dikkat etmişler. Onun için bütün yöneticiler, bütün iş adamlarının sağlıklarına en çok değer verecekleri ve tecrübelerini paylaşmak için, yanındaki arkadaşlarla geçirmek için sağlıklı olmak çok önemli. Bu üç ortağın TEKFEN ismini teknoloji ve fenden birleştirerek kurduk. Ve ilk yaptığımız müşavirlik hizmetlerinde, zannediyorum özel sektörde beton, asfalt, toprak laboratuvarı kuran ve hizmet veren ilk şirketiz. Çünkü o zaman böyle bir anlayış yoktu. Yani bu söylediğim yıllar çok 53 sene geriye gidiyor. Ve tabii ki inşaat sektöründe ve özellikle tarım sektöründe ağırlığımızı koyduk. Ve dünyanın şu anda, Türkiye'nin o zaman nüfusu 15 milyondu, bugün 20, 73 milyona geldi. Ama dünya nüfusu nereden nereye geldi? Bugün dünya nüfusu 6.8 milyar. 40 sene de sonra dünya nüfusu 9.2 milyar olacak. %33 bir artış. Ve görüyoruz Hindistan'ın nüfusu 30 sene sonra Çin'in nüfusunu geçiyor. Çünkü Çin'de bir çocuk hakkı var annelere. İki çocuk yapamaz. Ancak çocuğu ölür ve kaza geçirirse bir çocuk hakkı daha veriyorlar annelere. Şimdi Türkiye'deki yapılan çalışmalarda şunu görüyoruz. Eğitim eğer bütün Türkiye'de herkese ulaşmadıysa aynı dili konuşmuyoruz. Aynı şeyi birbirimize anlatmıyoruz. İletişim kuramıyoruz. Bizim şirketimizin temel sorunu biz işçiyle İşçi olarak ne olduğunu anladık. Ben şantiyelerde çalıştım ve işçiyi anlamak için işçi olmak lazım. Bu çok önemli bir olay. Her konuda bu böyle. Yani siz karşınızdakinin problemlerini anlamak için onun görevini yapmış olmanız lazım. Yapmadan onun çektiği sıkıntıyı, onun çektiği problemleri yaşamadan onu öğrenmeniz ve doğru karar vermeniz mümkün değil. Biz kazanç bence birinci planda değil. Benim için çok kazanmaktan çok daha önemli olan sosyal hizmetlere ağırlık veren bir anlayışı taşımak. Tabii ki başarının sırrı kar etmeden de bir şeyin yürümesi mümkün değil, onu kabul ediyorum. Ama şunu gördük ki bugün yaptığımız inşaat sektöründeki işlerde hiçbir zaman zamanında bir işi bitirmemek lüksü yoktu bizim için. Çünkü paramızı almadığımız halde biz zamanında bitirmenin daha darlı olduğunu gördük. Çünkü bir şantiyede 5000 kişi çalışırken, makineler çalışırken idare size parayı vermediği takdirde siz daha zararlısınız. 2-3 ay sonra vereceği paranın değeri yok. Siz o gün o işi bitirmek ve kaliteli bitirmek zorundasınız. Bizim ilk yıllarımızda yabancı firmaların yanında iş taşeronluk yaparak başladık. Ve şu anda 10 ülkede Fas'tan Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan Kazakistan'a kadar şantiyelerimiz var. Aşağı yukarı 15 bin kişi çalışıyor bu şantiyelerde. Fakat her gün rakiplerimiz artıyor. Hindistan, Güney Kore, Çin şirketleri Orta Doğu'da inanılmaz devlet desteğiyle fiyatlar veriyorlar. Yani bunun olması mümkün değil. Biz Türk işçisini götürüyoruz. Şey istemiyor Kazakistan, diyor ki Türk işçisi değil benim işçimi çalıştır. Hindistan'da şu anda 300 milyon kişiye bir TOKİ gibi orta sınıfı zenginleştirecek bir proje geliştirdiler. Bizi de çağırıyorlar. Biz kendi işlerimize yetişemezken Hindistan'a gidip böyle bir projeye soyunmamız mümkün değil. Yani hakikaten dünyada muazzam bir nüfus artışının getirdiği birçok problem var. Biz şanslı bir nesil olarak kendimi görüyorum. Çünkü biz yaptığımız işlerde bugünkü kadar rekabete açık değildik. Bugün hakikaten çok ciddi bir dünya rekabeti içindeyiz. Ve dünya rekabetinden kaçmanın da imkanı yok. Yani kapalı bir ekonomiyle başarıya ulaşmanız da mümkün değil. Mecbursunuz, nitekim bugün 85 iş konseyi kuruldu. Ben bu iş konseylerinin kuruluş yıllarında 52'sinde görev aldım. Yani kurulmasında görev aldım. Şu anda 33 iş konseyinin de liderleriyle söyleşi yapıyoruz. Eylül ayında onların tecrübelerini kitap halinde basacağız. İnanın her biri bir olay. Yani o iş konseylerinde çalışan iş adamlarının yaptıklarını okuduğum zaman hakikaten büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü çok fedakarca yaptıkları işler var. Ve bunu kitaplar anlatmakla bitmez. Ama özetleyerek onları zannediyorum Eylül ayında bütün iş konseyleri başkanlarına tekrar dağıtacağız. Çünkü dışa açılmanın en önemli faktörü dış dünyada neler olduğunu görmekle geçiyor. Bunları bilmeden, rakiplerinizin ne yaptığını bilmeden bugün Brezilya'ya dahi ihracat yapılabiliyor. Bugün dünyada en önemli konu enerji konusu. Maalesef Türkiye'nin en büyük eksiği enerji. Enerji her tarafımızda var ama Türkiye'de yok. Petrol, doğalgaz kaynakları bütün çevremizde ve dünyanın büyük şirketleri ve bütün büyük devletleri 100 yıllık plan yapıyorlar. Türk şirketlerinin de önünde 40-50 yıllık önünü görmesi lazım. Ona göre planla yapmak lazım. Bir işi başlatmak çok önemli ama o iş artık yürümeyecekse ondan çıkmak da zamanında çok önemli. Biz bunu da yaşadık. Zamanında bir işe girmek kadar zamanında o işten çıkmak da çok önemli. Çünkü önünüzde o şansı görmüyorsunuz. Bir yerde onu kapatıp başka bir işi daha başarılı kılabileceğiniz imkanları kullanmanız lazım. Elinizdeki krediler, imkanlar, demin o bankaların kredi verme olayı da konuştular. Hakikaten risk alan bankalar azaldı. Eskisi gibi büyük krediler vermiyorlar. Benim de kanaatim, Türkiye'de KOBİ'leri, küçük işletmeleri, küçük işyerlerinin desteklenmesi lazım. Çünkü Türkiye'de en büyük sorun işsizlik. Ve bu işsizlik öyle geçici bir işsizlik değil. Bugün tesadüf İstanbul Teknik Üniversitesi'nde robot konusunda 3 gün süren bir şey var. Ve onu görünce robot demek işsizliği artıran bir olay. Yani siz bir döner yapmak için bir kişi yerine bir makine koyacaksınız, döner yapacak, kesecek. Bunun gibi daha ne kadar çok otomatik yapılan ve işçiyi azaltan, çünkü işçiyi azaltmak ekonomikse bir iş adamına hayır sen bu işini azaltma diyemezsin. Ancak o şekilde ayakta kalabiliyor. Ama bir şirketin en önemli değeri bence itibarıdır. Bunu ölçmenin de böyle birkaç yıllık bir olayla olmuyor. Bizi şimdi bazı ülkelerde, bazı firmalar çağırıyorlar. Direkt size iş vermek istiyoruz. Çünkü siz her zaman bize zamanında iş yaptınız, zamanında bitirdiniz. Biz sizi tercih ediyoruz diyorlar. Tabii rekabet şartları altında iş alıyoruz diyor. Yoksa özel bir bize iltifat yapmıyorlar. Fiyat anlaşmazlığı olduğu zaman avukata gitmiyoruz. Çünkü avukatla hiçbir işini çözemedik. Daima orta noktada buluşmayı öngördük. Tabii bu tecrübelerimi sizinle daha çok uzun paylaşmak isterim ama zannediyorum önümüzdeki yıllar Türkiye'nin en önemli sorunu eğitimdir. Ben buna o kadar inanıyorum ki eğer gençlerimiz eğitilirse, Türkiye'de müteşebbis ve girişimci artarsa cidden Türkiye'nin istikbali pozitif düşünüyorum bu konuda. Karamsar belki bir tablo çizdim nüfus artışıyla ilgili ama inanın Türkiye'nin potansiyeli, insan gücü ve Türkiye cennet bir ülke aslında. Turizm konusunda Türkiye'nin gideceği o kadar büyük daha yol var ki yani şu anda Yunanistan'da 300 milyar borcu var diye sevinmeyelim. Yani komşumuzun problemi de bize gelecek. Bu zincirleme bir olay. Chain reaction dediğimiz bir olay. Yani dünya artık tek bir dünya, sorunları da müştereken paylaşmak zorunda. Barış diyoruz, bir türlü barışa kavuşamıyoruz. Ne iç barışa kavuşabiliyoruz, ne dünya barışına kavuşabiliyoruz. İnsanların bazı ön yargılarından kurtulması lazım. Bu siyasi bir konuşma oldu ama son sözümü burada bağlamak istiyorum. Çünkü sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.